Ayrım 26.
Bir hazırlıktı benimki. Ben öldükten sonra arkamdan kimler nasıl üzülecek, nasıl ağlayacak gibi dünyevi kaygılarım ve hayallerim bile boşalıp bittiği bir yere geçtim. Kaldı ki kendimi acıma krizlerimin tuttuğu kimi marazi dönemlerimde yorganı başıma çekip bu tür hayaller kurarak kendi ölümün ardından uzun uzun ağladığım çok olmuştur. Şimdi ise gündelik hayat dedikleri cehennemden ve buna ait kimi yüklerden kurtulacağıma dair bir sevinç bile usul usul yerleşmeye başlamıştı içime. Bir avuntu mu bu? Olabilir. Artık ne önemi var? Dünyaya yeniden gelmek istemediğimi düşünüyordum. Doktor bir süre sonra saçlarımın, sakallarımın ve tırnaklarımın hiç uzamayacağını söyledi. Onlar benden önce öleceklerdi. Adetim olmadığı halde gidip manikür ve pedikür yaptırdım. Son bir kez onlara biçim verdikten sonra hiç dokunmayacaktım. Şimdi kitaplığımın önünde dikildiğim bu gece yarısında, zaman zaman koridordaki aynayla göz göze geldiğimde içimi tuhaf bir duygu sarıyor. İlk tıraşımı, bıraktığım ilk bıyığı, Alevi komşu çocuklarına özenip serçe parmağıma kına yaptırdığım o altın zamanları düşünüyorum. Hatıralar önce ölüyor. Ölüme hazırlanan gövdemde sakallarımı, saçlarımı ve tırnaklarımı saklıyorum. Yaşama böyle veda edeceğimi hiç düşünmemiştim. Bütün bu olan bitenleri dramatize etmeden kendi doğallığı, sadeliği içinde yaşamak istiyorum. Ölümümün bir gösteriye dönüşmesini istemiyorum. Öleceğini bilmenin trajik duygusunu büyütmeden, bunun sarhoşluğuna kendimi kaptırmadan ve kimselere fazladan yük olmadan çekip gitmek istiyorum yalnızca. Bunu benden, o gürültücü, yılan dilli, saldırgan çocuktan umar mıydınız? Bakın ölüm bana ne yaptı. Hayattaki oyunlar ölüm oyunu karşısında o kadar aciz ve zavallı ki. Hepsi katılıp kalmış, bana artık hiçbir duygu taşımayan uzaklıklar olarak orada duruyorlar. Hatıralarım, hafızamın kudretinden başka bir şey değil artık. Tuhaf şey, bunca zaman ölüm üzerine o kadar çok şey yazdım, o kadar çok söz ettim ondan. Şimdi neredeyse hiçbir şey hissetmiyorum. Sanki ölümün tehlikesi bana hiç yeni bir şey söylemeyecekmiş gibi. Onu çok iyi tanıdığımdan ve uzun zamandır kendimi ona hazırlamış olduğumdan değil. Aslında onu hiç tanımamış olduğumu anladığımdan. Hayattan görünen yanına hiç benzemiyor. Ölümün ölümden görünen yanı. Somut gerçek. Önümde en fazla 3 aylık ömrüm olduğu. Ve ben sahiden hiçbir şey yapmak istemiyorum. Okumak, yazmak bile. Daha önceden planlamış olduğum hiçbir şeyi yürürlüğe koymak istemiyorum. Geleceği öldürülmüş bir 3 ay en iyi boşlukla ve rastlantıyla dolar. Gözüm arkada değil, bir yandan da çok mu şey yaptım değil. Yazmak istediğim birkaç kitabı yazmaktan ve birkaç güzel aşk yaşamaktan ve inandığım şeyler uğruna kavga etmekten başka. Yaşasa kim bilir daha neler yazacak diye başkalarına bırakıyorum. 35 yaşında öleceğimi biliyorum. İyi bir yaş. Ölmek için de yaşamak için de. Gene de beynim bütün faaliyetlerini yitirmeden neler yapabilirim bunu iyi düşünmeliyim. Görmek istediğim kentler vardı. New York, Barcelona, Prag, Budapeşte, Amsterdam, Semerkant, Nehravan. Göremedim, hepsi bu. Hep düşünü kurduğum, denizlerde 4 ay süren uzun bir tatil hayal ediyordum. Olmadı. Belki de ölmek üzere olan insanların son günlerine ilişkin olarak yazdıklarını okumak ilginç olabilir. Örneğin hakkında yanlış teşhis konulduğu için öleceğini sanıp arka arkaya romanlar yazan Anthony Bourget'in o dönem yazdıklarını. Ama daha önce de söylediğim gibi hayattan görünen ölümle ölümden görülen ölüm aynı şey değil. Bir tanrı tanımaz olduğum halde, cennete, cehenneme inanmadığım halde, reenkarnasyonu hiç düşünmediğim halde nasıl bu kadar rahat olabiliyorum diye kendime sorduğumda tek bir sözcük dikiliyor karşıma. Bunca sözcük kaybına uğradığım şu içinde bulunduğum durumda bile bir tek sözcük, yorgunluk. Derin, bitmez tükenmez bir yorgunluk. Bu öyle bir yorgunluk ki eğer cennet varsa, belki de bu sayede cennete giren ilk ateist ben olacağım. Reenkarnasyon gerçekse bir daha dünyaya geri göndermeyecekler bile. Daha önceki gelişlerimin derin yorgunluğuna sayacaklar. Şaka yapmıyorum, bunları ilginçlik olsun diye de yazmıyorum. Öleceğini bilen birinin aklından hayat ve ölüm üzerine dünyanın en derin felsefelerinin geçeceğini düşünenlerin beklentilerini karşılayamadığım için üzgünüm. Ben de işte böyle sıradan, saçma sapan şeyler düşünüyorum. Aklımdan geçenler bunlar. Ayrıca ölüm üzerine yazdığım onca şeyde sanki ölüm daha gerçek bir şeydi ve ben onu daha iyi hissediyordum. Oysa ölümü içeriden yaşamaya başladığımda ölüm birdenbire olağanlaştı. Gündelik hayatıma karışarak yazıdaki büyüsünü yitirdi. Samandan söz eder gibi söz ediyorum ondan. Kimi geceler düşlerimde ölümü görüyorum. Bir figür olarak değil de daha çok bir duygu olarak. Dehşet duygusunu o zaman hissediyorum işte. Benliğimin zayıf düştüğü o düş yolculuklarında hissediyorum. Ayrıldığım eski bir sevgilimi çok sonra bir gün yeniden rüyamda gördüğümde aradan geçen zaman silinip o eski acı sanki her şey şimdiymiş gibi bütün şiddetiyle nasıl geri tepiyorsa öyle. Birden o dehşet ve sızı bütün gün kas katı gözler ve genel bir duygusuzluk içinde yaşadığım ölümün dehşetini duyuruyor bana. Uyandığımda bir şeyim kalmıyor, ağzımda kötü bir tat, yüreğimde çarpıntılar yalnızca. Ölümün yalnızlığı ürkütmüyor beni. Ölüme çok benzeyen yalnızlıklar yaşadım dünyada. Ölüme mahkum biri olmanın ayrıcalığını kullanmaya kalkışarak, ölüm üzerine kimselerin yazamayacağı garanti olan, ucuz ya da pahalı, zorlanmış felsefeler üretecek değilim. Yaşarken de böyleydim, şimdi değişecek değilim. Katılığa benzer bir şey ekledi bana ölüm. Keşke hayat da ekleyebilseydi. Bugüne kadar ne yazdıysam odur, ne kadar yazdıysam odur. Elimde yarım kalmış dosyalar, bitmemiş hikayeler, kafamda yüzlerce tasarı. Ölümün beni bunca yarım dosya ve tamamlanmamış kağıt arasında bir gün böyle apansız yakalayacağını biliyordum aslında. Bugün değilse yarın, biliyordum. Ama bu kadar erken beklemiyordum yine de. Ani bir ölümü tercih ederdim. Birkaç dakikalık, yalın ve kısa bir ölümü. Yaşadığı son ana kadar kağıdı kalemi bırakmadı elinden. Yarım kalmış eserlerini bitirebilmek için kanının son damlasına kadar çalıştı. Sağlığı iyice bozulana, beyin faaliyetlerinin artık çalışmasına izin vermediği son dakikaya kadar yazdı. Yazdı, yazdı diyemeyecekler ardımdan. Yazarlığa sadakatim ölüme yenik düştü. Daha kötü ya da daha iyi bir yazar olmakla ilgisi yok bunun. Her şey bitti. Ben de bitti. Kim Payı benim son romanımdı. Yarım kaldı. Belki bir gün biri çıkar bitirir onu. Başka bir kitap olurmuş olsun. Çoğu kez biz bile yola çıkarken başladığımız kitapla bitirdiğimiz kitap arasında nasıl bir fark olduğunu görmüyor muyuz? Sabah olacak birazdan. Bu gece için tek bir kitap bile seçemeden yine sabah olacak. Ben bu sabahları ne çok sevmiştim, uykusuz sabahları. Bundan sonra bir şey yazmayacağım. Belki birkaç not, birkaç mektup o kadar. Belki onlar bile değil. Neler okulum gitmeden, nelere göz atarım, neleri karıştırırım onu da bilmiyorum. Her şeyi rastlantı tanrısının ellerine emanet etmek istiyorum. Bir tek tanrıya inandım bugüne kadar, rastlantı tanrısına. O da bana çok kötü davrandı. Veda konuşmamı eskiden olduğu gibi bir gece yarısı kitaplığımın önünde yapmak istedim. Kendi gecelerime küçük bir saygı duruşuydu bu. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinizi okuyamayacağımı biliyordum, elveda kitaplığım. Beni kaç yıl daha okursunuz hiç bilmiyorum. Elveda sevgili okurlarım. 1990-1994 Kin Payı 1. Bölüm Her şey üniversite yıllarında bütün gün pineklediğimiz kantin masalarının birinde başladı. Boğucu cigara dumanları, tepeleme kül tabloları, boğazlı kazaklar, sarı parkalar, tost yanığı, çay kaşıkları, bıyıklı erkekler ve hiç dinmeyen derin bir uğultu. Kantinden ve o günlerden bunların çoğalıp yer değiştirdiği görüntüler kaldı bende. İlk kez üniversite kantininde karşılaşmıştık onunla. Herhangi bir fraksiyona dahil olmadığımız günlerde tarafsız, kararsız unsurların toplaştığı masalarda otururken tanışmıştık. Ben içim sıkılmış, bezgin gözlerle etrafı süzüp çay içiyordum. Tuhaf şey, üzerimizde neler olduğunu, o gün neler giyinmiş olduğumuzu da hatırlıyorum. Çok özel ya da ilginç şeyler olduğundan değil, zaten o sıralar kimse o kadar ilginç olmayı göze alamazdı. Tamamıyla bilemediğim bir nedenle kalmış aklımda. Onca resim silinirken bunun kalmış olması ne tuhaf. Örneğin tam yılını bile hatırlamıyorum karşılaşmamızın. 1973 ya da 74 olabilir. 1971 darbesi sonrasında üniversitelerde politik hareketliliğin yeniden canlandığı günlerdi. Boykotlar, işgaller, çatışmalar başlamıştı. Üniversiteye yeni başlayıp da üniversite olaylarını kaçırmış olanlar için ikinci bir fırsattı neredeyse. Sanırım benim de ilk yılımdı üniversitede. Üniversiteli olmanın hayatıma getirdiği yeni ve farklı şeyleri yaşamaya çalışıyor, bu yeni kimliğimi giyiniyordum. Göz gözü görmeyen bir fırtına vardı çevrede. Siyasal olaylar hızla tırmanıyor, kişilik çatışmaları politik tartışmalarmış gibi sunuluyor, siyasal tartışmalar ansızın kanlı çatışmalara dönüşüyor, feodal değerler gündelik hayatta siyasal baskı unsurları haline geliyor, siyasal görüşlerini yaymakla egosunu yaymayı karıştıran birçok insan ortalıkta terör estiriyor, kimse kimseye soluk aldırmıyordu. Üstüne üstlük havalarda çok kötü gidiyordu. Hep bulanık bir gökyüzü, hep çamurlu bir yağmur. Kantine şimdi de ıslak parka, kazak, kumaş kokusu sinmişti. Tam da o bunaltılı günlerde tanıdım onu. Sükuneti, ölçülülüğü, insana güven veren uzaklığı, hemen her konudaki serin kanlı tutumu ona yakınlık duymamı sağladı. Silik, akılda kalmayan bir yüzü vardı. Daha çok bir boşluğa benziyordu yüzü. Her role giden böyle oyuncu yüzleri vardır. Hangi kişiliği olsa oynar. Onunki de öyleydi. Akılda bile kalmıyordu. Emin'di adı. Gerçek adını hiçbir zaman öğrenemedim. Çok sonra bir gün bana gerçek adının da Emin olduğunu, bunun en iyi şaşırtmacı olduğunu söylemişti. Kitabını hangi adına imzalayayım diye sorduğumda alınmış gibi bakmıştı yalnızca. Bir imza günüme çıkıp gelmişti. Onu yıllar sonra karşımda görünce çok şaşırmıştım. Yıllar onu da değiştirmişti elbet. Saçları dökülmüş, kilo almıştı. Ama değişmeyen bir şey vardı ki o değişmeyen şeyin profesyonellik olduğunu görür görmez anladım. Profesyonelliği hiç değişmemişti. Üniversitede hevesim çabuk sönmüştü. Yalnızdım o sıralar, sıkılıyordum. Öğrenmek istiyordum, sevilmek istiyordum, biri olmak istiyordum ve bütün bunları hemen istiyordum. Benzerlerim içerisinde fark edilmekti derdim. Doğru anlaşılmak, doğru tanımlanmak, doğru işler yapmak. Kendime dünyada bir yer açmaya çalışıyordum. Sürekli huzursuzdum. Birçok şeyi aynı anda yapmak istiyordum. Çok çalışıyordum, çok konuşuyordum. Kendimi kanıtlama kaygım sanırım beni yorduğu kadar başkalarını da yoruyordu. Şimdi dönüp geçmişe baktığımda biraz fazla telaşlı, fazla aceleci, kısacası biraz sevimsiz buluyorum kendimi. Elbette haklı nedenlerim vardı. Bütün bu saydıklarım için hemen herkesin haklı nedenleri vardır. Yine de bir an önce büyüsem, olgunlaşsam da bütün bu yüklerden kurtulsam der insan. İçinde yaşarken huzursuzluğu hissedilen ama görülmeyen, ancak yılların berraklaştırdığı merceklerle görülebilen bir dolu gençlik fazlalığı işte. İşin aslı galiba başarıya ihtiyacım vardı benim. Başarı, mutsuzluklara karşı en etkili ilaçtır. Dünyaya dayanma gücü verir. Ben de herhangi bir konuda başarılı olmak istiyor ama bunun ne olacağını tam bilemiyordum. Bilebildiğimde sahiden başarılı oldum. Başarılı olduğumda ise hiçbir önemi kalmamıştı artık. Yeniden başa dönmüştüm. Bazı ilaçların zamanla alışkanlık yaptığı için giderek etkisini yitirdiğini hepiniz bilirsiniz. Hiçbir siyasete bağlı değildi ama her siyasetten insanla dengeli bir diyaloğu vardı. Sessizdi, sakindi, yatıştırıcıydı. İnsana daha ilk bakışta güven veriyordu. Bunun bir çeşit profesyonellik olduğunu çok sonra anlayacaktım. Serin kanlı bir görünüşü vardı. Senin kanlılığının ürkütücü boyutlarda olduğunu daha sonra fark edecektim. Bulunduğu toplulukta hiç dikkat çekmeyen tipler vardır. Kendilerini müthiş bir başarıyla silerler. Herkesin gözleri önünde adeta gizlenirler. Bir süre neredeyse onlar yokmuş gibi hissedersiniz kendinizi. Aptal, budala sessizlerden olmadıklarını anlarsınız. Diğerlerinin aptallıkları da, budalılıkları da fazlasıyla görülür çünkü. Çabucak görülür hale gelir. Konuşmasalar da, sessiz de kalsalar bir süre sonra dikkat çekerler. Budalalıkları kendilerini silmelerine bile izin vermez. Oysa Emin gibiler tutumlu tepkileriyle aptal olmadıklarını gösterir ve sizi uzun uzun dinlerler. Herkesin çok konuşmayı sevdiği memleketimizde dinleyici her zaman az bulunan bir şeydir. Hele iyi dinleyici. Emin neredeyse sessizliğiyle bir duvar oluşturuyordu. Ne zaman kantine gitsem orada masaların birinde oturuyor olurdu. Yaşının bize göre biraz geçkince olması polis mi acaba sorusunu uyandırmışsa da meraksız görünüşü, hep kenarda durmayı seçmesi, burnunu fazla şeylere sokmayışı, sivri hareketlerden kaçınması gerçekten gecikmiş bir öğrenci olduğuna inandırmıştı herkesi. Sonuçta onun gibi olan başkaları da vardı. Emin'le birkaç kez karşılaştıktan sonra aramızdaki ilgi ve merak beraberlikleri ortaya çıktı. Asıl önemlisi İngilizcesi çok iyiydi ve bana ödevlerime yardım ediyordu. Edebiyatla, sinemayla, psikolojiyle ilgileniyordu. Tek ve asıl merakının insan ruhu olduğunu söylüyordu. Hiçbir fraksiyona bağlı olmamasının nedenini bana tam olarak açıklayamıyordu. Çünkü ben onun yaşında birinin artık safını seçmiş olması gerektiğinden söz açıyordum. Şiddetten uzak duruyor, kavgalara pek karışmıyordu. Kimi toplantılara, mitinglere geliyordu. Ilımlı bir sosyal demokrat olarak küçümsenmeyi göze alıyordu. Sonuçta fraksiyonlar da bir süre onu göz altında tuttuktan sonra yakasını bırakıyorlardı. Ama bu süre içerisinde kendi saflarına da kazandırmaya çalışıyorlardı. Çünkü ne olursa olsun siyasal olarak baştan çıkarılmaya yatkın bir hali varmış gibi duruyor. Böylelikle insanların ikna etme gayretlerini tahrik ediyordu. Bu da bir biçimde ilişkiyi sürekli kılmak demekti. Böylelikle aynı anda birçok fraksiyonun nabzını elinde tutmayı başarıyordu. Emin'in kendi halinde bir yaşamı vardı. Daha çok o beni arıyordu. Daha çok o bana geliyordu. Yaşlı ve hasta annesiyle birlikte yaşadığını, onu mazur görmemi istercesine söylemişti. Bana gelmediği zamanlar daha çok dışarılarda bir yerde buluşuyorduk. Arkadaş olarak onu sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Daha çok anlaşabildiğimi söyleyebilirim. Varlığı huzur ve güven veriyordu bana. Onun yanında sözcüklerimin boşa gitmediğini düşünüyordum. Soğuk ve mesafeliydi. Kendinden hiçbir şey vermiyor, karşıdan da bir şey talep etmiyordu. Tarihe meraklıydı. Tarihi hikayeler anlatmayı seviyordu. Kısacası zaman onunla güzel geçiyordu. Benim o yıllarda bana bile fazla gelen hırçınlıklarımı, kaprislerimi, alınganlıklarımı da neredeyse tuhaf bir beceriyle çok erken teşhis ettiği bir yanımın kendisine bulaşmamasını başarıyla sağlayarak idare ediyordu. Aramızda bir sorun yoktu. En azından görünürde. Ben siyasal bir sertleşme, fraksiyon seçimiyle gelen bir kararlılık, kemikleşme göstermeye başladığımda onun kendini konumladığı temkinli ılımlılıktan epeyce rahatsız olmuş, üstüne gitmeye başlamış, onu epeyce kurcaladıktan sonra da uğraşmaktan bıkıp caymıştım. Sonunda onunla yalnızca ortak konularımız hakkında dostluk etmeye karar verdim. Tavrıma kendiliğinden bir küçümseme, bir yukarıdan bakma gelmişti. Onu burjuvalıkla suçlamalarımı yarı şaka, yarı takılma noktalarına geri çekerek bir denge tutturdum. Onun tavrı tuhaftı. Her şeyi sana bırakıyordu. Sanki kendi tercihi yoktu. Yönlendirmek istemiyordu. Yalnızca bir şey talep etmemeni sağlıyordu. Bir aseksüel kadar cinsellikten uzaktı. Bu adamın birkaç kadınla tutkusuz beraberliğini görmesem iyice korkacaktım ondan. Sonunda sıradan yanlarını kabullenerek vazgeçtim onu didiklemekten. Davranışlarının altında daha başka şeyler, daha başka şeyler aramaktan. Bu kadar psikolojiyle ilgilenen birinin kendi hakkında da iyi kötü bir fikri vardı herhalde. O zaman da arkadaşlığımız yerine oturdu. Sık ya da az görüşsek de arkadaşlığımız aynıydı. Ondan bir şey ummuyor, beklemiyordum. Bana ummamayı öğretmişti. Kendinden bir şey ummamayı. Oysa benim başlıca sorunlarımdan biri insanlardan çok şey ummaktı. İnsanları olduğu gibi kabul edemiyordum. Oysa o buydu, bu kadardı. Onu ve bulunduğu yeri aşmıştım, ardımda kalmıştı. Ben kendi yoluma devam etmeli, artık ondan vazgeçmeliydim. Onu olsun olduğu gibi kabul etmeliydim. Çevremdeki birçoğuna benzemiyordu. Olgundu, hoşgörülüydü, olaylara uzak açısı vardı. Yine de adını koyamadığım bir yanı vardı ki içimdeki hayvanı bir türlü ikna etmiyor, beni bütünüyle ona teslim olmaktan alıkoyuyordu. Hayvani bir içgüdü de diyebilirsiniz buna. Sakatça bir güvensizlik, hastalık düzeyinde bir kuşku da. Çeşitli isimler bulunabilir, hiç önemli değil. Ben hayvani içgüdü demeyi yeğliyorum. İşte bu onunla aramdaki uzaklığı korumamı sağladı. Nedenini bir türlü bilemediğim, anlayamadığım, hatta bunun için zaman zaman kendimi suçladığım bulutsu bir engel, en zayıf, en korunaksız iç dünyamın en güzel köşelerini bile bütün bütüne ona açtığım günlerde beni ondan uzak tutmayı başardı. Bunu onun da anlamış olduğunu bilemezdim o günlerde. Hatta bunun onu nasıl delirttiğini, bendeki bu yanı alt edebilmek için nasıl kıran kırana bir savaş verdiğini. Ben işin bu yanından tamamen habersiz direnirken, o üzerimde adeta mesleki bir çalışma yaparcasına beni ele geçirmeye çalışıyormuş. Bunları çok sonra öğrenecektim. Bir gün onunla her şeyi açık açık konuşmaya karar verdiğimde, yeniden arkadaş ya da dost olamayacak kadar birbirimizin uzağına düştüğümüz günlerde. Her şey yağmurlu bir sonbahar günü başlamıştı. O gün. Kitabın sonu. 14 Aralık 1999.